Ayrım 27. Güvercin Gerdanlığı. İbni Hazm. Sayfa 245. Gene bir şiir yazdım. Tavil. Dünya sana parlak bir hayat sundu. Ne ki parlaklığı çabuk solacak. Sunduğu lütuflar geri verilmesi gereken ödünç lütuflardır. Sağlam görüşlü bir insan böyle bir hayatı gönlünden geçirir mi? Çünkü ölüm çok geçmeden kıskıvrak yakalamakta. Göz bir saatlik kısa bir uykuyu ne yapsın? Oysa gördüğü manzaralar onun önemini kat kat artırmakta. Fani, geçici bir dünyada karar kılmayı nasıl ister insan? Oysa burada ebedi kalmak için yaratılmadığını çok iyi bilmekte. Nasıl olur da bir anlık dünyayı düşünür? Oysa öldükten sonra nereye gideceğini bile bilmiyor. Uğraş olarak kurtuluşunu araması yetmez mi? Allah'ın azabından korkmak onu frenlemeye yeterli değil mi? Bir anlık zevkin, yakıcı, hiç sönmeyen ve gittikçe alevlenen ateşe sürüklediği canların umudu boşa çıktı. Kendilerini dürten, gerçek amaçlarından saptıran, başka bir amaca doğru yönelten sürücüleri var o insanların. Onlardan bir iş yapmaları isteniyor, fakat onlar başka bir iş yapıyorlar, güzergahlarında belirtilen yoldan başka bir yöne sapıyorlar. Bu şekilde giderlerse sonunda yollarının azaba çıkacağını bile bile dirilişlerini güçleştirecek, ayağa kalkışlarını zorlaştıracak bir işi yapmakta acele mi ediyorlar? Farz olan işleri boş veriyor, artıklarıyla yetiniyorlar. Onları Allah'a baş kaldırmaları ve gururlanmaları umutsuz etti. Kendilerine bela getiren işlerden hoşlanıyorlar. Kurtuluşlarını sağlayacak işlerden nefret ediyorlar. Kendilerini doğru yola çağıran Rablerinden yüz çeviriyorlar. Aslında kaçmaları gereken bir takım kişilerin peşinden koşuyorlar. Ey gurur kurbanı! Tevbeye koş, pişman ol. Çünkü Allah'ın öyle bir yeri var ki ateşi hiç sönmez, alev alev yanar. Ebedi alem durup dururken fani alemi seçme. İnsanın ne denli akıllı olduğunun kanıtı yaptığı seçimdir. Biliyor musun acaba? Hakikat senin bırakıp geri teptiğin alemde. Oysa sen gerçekten çok tehlikeli ve sakıncalı yolları izliyorsun. Aydınlık, ışıklı yolları bırakıyorsun, şaşkınlık ediyorsun. Karanlık yollara sapıyorsun ve ayakların dolaşıyor, ağrıyor, sızlıyor. Sonu pişmanlık olan oyun ve eğlencelerden hoşlanıyorsun. Oyun, eğlence bitiyor ama can sıkıcı etkileri hiç bitmiyor. Kuşkusuz zevklerin ve eğlencelerin bir sonu var. Ama işlenen günahların doğurduğu olumsuz sonuçlar ve onların utancı hiç tükenmez. Ey şaşkın, uyanık mısın? Çünkü şimdi gün ışığına çıktı eskiden gizli olan olaylar ve tutumlar. Öyleyse Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için acele et. Yasaklarından sakın. Çünkü yalazlı ateşi alev alev parlamakta. Zaman geçtikçe teker teker el çekiyor senden zevk ve eğlenceler. Eğlentisi sana zarar açan, tavsiyeleri sana pahalıya mal olan bir dünyaca aldatıldın. Hayat ve zaman bizden önce nicelerini böyle aldattı. Onların yaşadığı ıssız diyarlar bugün gözler önünde. Geçmişi an, ondan ibret al. Çünkü geçmişten ders almak akılları sivriltir, zekaları keskinleştirir. O eski evlere hakim tepeler pek çok açgözlü ve zorba tarafından savunuldu. Onların kazandığı zaferler düşmanlara karşı bir garanti belgesiydi. Toprağın altına girdiler, darmadağınık oldular. Ödünç alınan asli sahibine yeniden iade edildi. Niceleri ölümden habersiz uyuyor, amacına ulaşmak için böbürlenip duruyor. Zaten onların en belirgin özelliği böbürlenmektir. Kendini bir şey sanan despotlarca nice zulümler işlendi. Bu zalimlerin elleri arşın sahibi Allah'ın elinden kurtulamayacak. Allah öcünü alacak. Görüyorum sen dünyanı ararken tüm çabayı harcıyorsun. Oysa çok iyi biliyorsun ki bu dünya seni mahvediyor ve doğru yoldan uzaklaştırıyor. Rahman'a itaat konusunda gevşeklik ediyorsun. Özrü kabul edilmeyecek biri gibi ağırdan alıyorsun. Gelip geçici üzüntülerden sakınıyorsun. Asıl sakınman gerekeni, cehennemi unutuyorsun. Kaderin kaçınılmaz darbeleri seni çarptıkça nasıl bir çelişki içinde olduğunu açıkça görüyor gibiyim. İşte o zaman insan geçmiş zamanı kim bana geri getirebilir? Geçmişte istediğimi seçmek benim elimdeydi diye hayıflanacak. Öyleyse an be an yaklaştığını sana iyice hissettiren bir gün için uyanık ve hazır ol. O gün insanı yavaş yavaş çökertecek bir gündür. Seninle uzak yakın ilişkisi olan herkes senden kaçacak o gün. Seninle hiçbir ilgileri kalmadığını bildirecekler. O gün umutların tükendiği bir gündür. Sen karanlık mı karanlık, dar mı dar bir yere konulacaksın ki oraya bakan gözler vurulmuşa dönecek korkunç görüntüsünden. Seni ünleyecekler ama seni çağıranın kim olduğunu bile bilmeyeceksin. Çünkü hayat yüzüne perde düşmüş olacak. Seni korkunç ve ürkünç bir güne, herkesçe çok iyi bilinen diriliş gününe çağıracaklar. O gün vahşi hayvanlar bir araya toplanıp bizim edimlerimizi gösteren amel defterlerimiz getirilip bizlere dağıtılınca, cennet süslenip güzelleşince ve bize yaklaşınca cehennem ateşi ateşlenip alevlenince, kuşluk vakti evreni aydınlatan güneş kararınca, gökteki parlak yıldızlar teker teker sönünce, evet bu bir ilahi emirdir. Yıldızların şaşmaz düzeni bu emirden ötürü bu denli güzeldir. Ama bugün bunları saçıp dağıtan başka bir emirdir. Dağlar hallaç pamuğuna dönecek, yer yerinden oynayacak, yüklü deve kervanları sahiplerince boş bırakılacak. O zaman insan ya nimetleri sonsuz ve ebedi olan bir yere, cennete girmiş olacak ya da zincirlerle bağlanmış bir tutuklu olarak cehennemde ebedi kalacak. Büyük küçük tüm günahlar cebbar ve kudretli Allah'ın huzurunda ortaya dökülecek, herkese cezası verilecek. Diriliş gününde günahkarlar küçük günahlarından ötürü pişmanlık duyacaklar, büyük günahlarsa sahiplerini perim perişan edecek. Dış görünüşleri ta içlerine apaçık yansıtınca cesetlere imrenilecek, ruhlar diriltilecek. Dolayısıyla Allah'ın affı ve erdemi onları çepeçevre kuşatacak, Allah onları şarap içmenin helal olduğu bir yere yerleştirecek. Koşu alanında atla eşek denk tutulursa, ancak o zaman isyankâr günahkârlar onlara katılırlar. Bu dünyanın zevk ve eğlencesinden yana olanlar o eğlencelerle giderler. Oysa sen onları salt zevk sahibi insanlara mahsus zannederdin. Bu dünya iyi bir annedir. Ona karşı iyi davranış ancak itaatsizlik ederek gösterilebilir. Onu bırakmak, ona karşı koruyuculuk görevi yapmaktır. Çünkü ancak onu hor görerek ondan zevk çıkartılabilir, insan ona yaklaştıkça, ona sarıldıkça yokluğa düşer. Nice açgözlüler, nice açgözlülerden sonra ona doğru koştular. Ama akıllı, zeki ve bilge insan, tecrübesiyle neye tutunacağını çok iyi bilir. Olayların büyüklüğü karşısında soğukkanlı ve serin ol. Olayların içinde kaybolma. Çünkü kuşkun olmasın, özellikle seni içine çekip yutmak isteyecektir. Sakın bu dünyadaki gördüklerin seni aldatmasın. Akıllı insan bu dünyanın kaç karış olduğunu, ne kadar değer edeceğini çok iyi bilir. Gördüm ki krallar yeryüzünde yücelik peşindeler. Nefsin istediği zevkleri sağlamaktan hoşlanıyorlar. İstek ve tutkularında ölçülülük yolunu bırakıyorlar. Aslında hor görülen, adi, küçük, basit işler peşinde koşanlardan ötürü. İstedikleri haksız yollara girmek, oysa kurtuluş arayanların özellikle kaçınmaları gereken yollardır bunlar. En büyük ün, şerefini en iyi biçimde korumaktır. Değil mi ki insanların şerefi ancak tutkularını yendiği, frenlediği zaman her türlü övgünün üstündedir. Tam anlamıyla Allah'a güvenerek tevekkül eden kişiden daha kazançlı kim vardır? Kanaatkar, gönlü zengin, gözü doygun, onurlu ve vakarlıdır böyleleri. İktidarı ellerinde tutanlar, göğüslerini daraltan korku ve endişelerle tedirgin olurlar hep. Bu korkuları onları yer bitirir, sabırlarını tüketir. Biz bunları gözlerimizle apaçık görmekteyiz. Ne ki bir sarhoşluk bizi çepeçevre kuşatıyor, dumanlar üstümüzden eksik olmuyor. Düşün bir kez, kimdir yeryüzünün üstüne şu gök kubbeyi kuran? Yeryüzünün meskun ve mamur yerleri de, çölleri de onun bilgisi içindedir. Gök cisimlerini ve yıldızları altında temel olmadan ve direksiz bu biçimde tutan kimdir? Onlar gibi yer kürede onun emri altındadır. Büyük bir bilgelikle bu kadar güzel bir ahengi ve düzeni onlara kim sağlıyor? Gece ve gündüzün düzenli şekilde ard arda gelişi de onun emriyle ve bilgisiyledir. Yerkürenin yüzüne o kadar suları kim yaydı? Öyle ki tahıllar, meyveler ve sebzeler onlarla besleniyorlar. Bitki ve çiçeklerdeki bu denli güzel renk uyumunu kim sağlıyor? Öyle ki güller ve nergisler yeryüzünde büyüleyici güzellikte. Daha niceleri var. Yemyeşil, göz alıcı parlaklığı insanı büyülüyor. Kırmızı olanları ise insanın gözünü kamaştırıyor. Irmakların yatağını kim kazdı zahmetsizce? Öyle ki sert kayalardan sel gibi sular fışkırdı, denizler doldu. Ya güneşi bu denli düzenli kim ayarladı? Sabahları bembeyaz parlak ışıklar saçar, akşamları ise sapsarı altın gibi. Peki ya felekleri, gök cisimlerini yaratan, onlara çok geniş bir yörünge çizen, yörüngelerindeki dönüşlerini son derece mükemmel yapan kim? İnsanın başına belalar geldiğinde, çaresiz kalıp akıl durduğunda kime başvurur insan? Ondan başka imdat istenecek bir diri var mı? Daha nice benzeri sorular sorsan da kendine, bütün bunların büyük yaratıcıya er geç döndüğünü göreceksin. Mülk onundur, yetki onun. Peygamberleri aracılığıyla bize ayetlerini gösterdi. Peygamberler mucizeler göstererek gerçekleştirdiler ayetleri. Kimi ağızlara bilgece sözler söyletti. Ön dişleri düşmüş ya da uzamış, bunu hiç umursamadılar bu bilgeler. Sert kayadan dişi deve çıkarttı o. Böğürtüsünü çok uzaklardan duydular Semutlar. Kur'an 7/71, 11/67, 26/155, 54/27. Deve bir işaretti insanların kurtulması için. Ne ki bir grup baş kaldırdı Tanrı'ya ve yok oldular mallarıyla, mülkleriyle. Musa için denizi ikiye yardı. Dalgalar iki yana kıvrıldı gözler önünde. Dağ gibi ateş yığınından kurtardı dostu İbrahim'i. O kızgın, yakıcı ateş yakmadı İbrahim'in hiçbir yerini. Nuh'u tufandan kurtardı. Onun aracılığıyla insanlık ebedi kurtuluşa erdi. Ancak kötüler gene yaptılar yapacakları kötülüğü. Kendi eliyle güçlendirdi Davud'u ve oğlu Süleyman'ı. Onlara mülk ve yetke verdi. Ancak onun elindeydi zorlaştırmak ya da kolaylaştırmak onların işlerini. Süleyman'ın emriyle boyun eğdi hemencecik ülkenin zalimleri. Konuştu hayvanlarla, dilinden anladı Süleyman, gökteki kuşların. Muhammed ümmetine Kur'an gönderdi. Böylece onları en şerefli kıldı. Savaşçıları en uzak ülkelere kadar uzandı onun sayesinde. Muhammed için ayı ikiye böldü o. Kur'an 54/1. Hakikat bildirilerini insanlığa iletmek için özellikle seçti onu. Bu hakikatin sağlam çizgileri hiç bozulmayacaktır. Reddolunmaz hakikat ayetleriyle bizleri küfürden kurtardı. Oysa küfür üzere olanlar yokluğun ekseni çevresinde dolaşıp duruyorlar sürekli. Burada yazarın zahiri eğilimine gene dikkat ediniz. Yazık bize, vay halimize. Alevleri her yandan yükselen kıvılcımları, her yana saçılan ateşten kendimizi kurtarmıyoruz. Niçin, ama niçin bırakmıyoruz bu cahilliği? Allah seni güçlü ve erdemli kılsın. Sana cevap olarak yazabileceğim, senin hoşuna gideceğini sandığım, isteğine uygun olarak aklıma gelen şeyler burada son buluyor. Bu kitapta şairlerin ana tema olarak işledikleri konuları, şiirlerinde söz ettikleri durumları sana anlatmaktan hiç kaçınmadım. Tersine o temaları bütün görüntüleriyle aktardım. Karşılıklı bölümler halinde her konuyu ayrı ayrı inceledim. Geniş kapsamlı yorumlar yaptım. Örneğin zayıflama anlatılırkenki şiirler, aşırılıklar, gözyaşlarının yağmurlara benzetilmesi, şairlerin dilinde bu gözyaşları kirpiklerin susuzluğunu giderir, insanın gözüne kesinlikle uykunun girmemesi, yemeden içmeden kesilmesi gibi durumlar. Doğrusu bunlar gerçekle ilgisi olmayan, açıklaması bulunmayan yalanlardır. Her şeyin bir sınırı vardır. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Kuşkusuz zayıflama çok büyük çapta ve ölçüde olabilir. Ama şairlerin tasvir ettiği oranda olacak olursa, sanki bir zerre kadar, hatta daha küçük zayıflar insan, ki bu oran aklın sınırlarını çok aşar. Uykusuzluk ard arda geceler boyu sürebilir. Ancak insan 2 hafta boyu hiç yemek yemese ölür. İnsan uykusuzluğa açlıktan daha zor dayanır demişsek, uyku ruhun gıdası, yemek bedenin gıdası olduğu için demişizdir. Uyku ve yemek her ne kadar ikisi de birbirinin sınırına girse de, birbiriyle alakalı olsa da. Ancak ben genel kuralı anlatmakla yetindim. Suya gelince ben kişisel olarak gördüm. Kurtuba'daki komşumuz duvarcı ustası Meysur, susuzluğa 2 hafta dayanabiliyordu. En aşırı sıcaklarda bile meyvelerdeki suyla yetiniyordu. Kadı Ebu Abdurrahman bin Cehaf, 1 ay süreyle ağzına bir damla dahi su almayan birini tanıdığını söyledi bana. Fakat ben bu kitabımda bilinen gerçekler üzerinde durdum. Anlattıklarımın hepsi gerçektir. Dışında kalanlar gerçekle ilgisi olmayan aşırılıklardır. Ben belli bir sıraya uyarak herkesin kabul edebileceği çok sayıda örnekleri vermekle yetindim. Bunu da salt şairlerin izlediği gelenekten ayrılmamak için böyle yaptım. Birçok dostumuz kendilerinin bu kitapta anlatılan öykülerin kahramanı olduklarını göreceklerdir. Onların adlarını eserin başında belirttiğim gibi kapalı biçimde andım. İnsana sürekli eşlik eden 2 meleğin yazdıklarından yola çıkarak, insanın amel göstergesini hazırlayan ve baştan beri anlattıklarımı ya da benzeri şeyleri defterlerine kaydeden meleklerin tuttuğu notlardan dolayı Allah'a istiğfar ediyor, suçlarımın bağışlanmasını diliyorum. İnsanın sözlerinin de amelleri arasında sayıldığını biliyorum. Ancak eğer bu anlatılanlar yazarını sorguya çektirecek boş ve yararsız sözler değilse, İnşallah affedilebilir, küçük günahlar kategorisine girecektir. Yoksa üzerine azap gerekecek, büyük ve çirkin günahlardan değildir kesinlikle. Hele hele hakkında nas bulunan büyük günahlardan hiç değil. Biliyorum, bağnaz hasımlarımdan kimileri böyle bir kitap yazmamdan dolayı beni kınayacaklar ve o prensiplerine karşı ters davrandı ve benimsediği doğru yolundan ayrıldı diyeceklerdir. Ama hiç kimseye benim kastettiğimin dışında bir takım şeyleri bana mal etmesine izin veremem. Yüce Allah, ey inananlar, zandan çok sakınınız. Çünkü kimi zanlar günahtır. Kur'an 49/12 diye buyuruyor. Şu hadisi bize Ahmet bin Muhammed bin el-Cesuri nakletti. O İbn Ebi Delim'den, o da İbn Vaddah'tan, o da Yahya bin Malik bin Enes'ten, o da Ebu Zübeyr el-Kekki'den, o da Ebu Şüreyr el-Kabi'den, o da Allah Resulü'nden naklediyordu. Salat ve selam üzerine olsun. Zandan çok sakının, çünkü zan yalanın en yalanıdır. Maliye kadar aynı ravi zinciriyle onun Said bin Ebi Said el-Makberi'den, onun da el-Ağreş'ten, onun da Ebu Hureyre'den, onun da Allah Resulü'nden naklettiği hadiste, Allah Resulü şöyle diyor, salat ve selam üzerine olsun. Kim Allah'a ve öte dünyaya inanıyorsa, ya hayır yani iyilikle söylesin ya sussun. Dostum Ebu Bekir bin Muhammed İbn İshak anlatmıştı. Abdullah bin Yusuf el-Ezdi'den aktarıyordu. O da Yahya bin Aziz'den, o da Mısır imamı Ebu Adi Abdülaziz bin Ali bin Muhammed bin İshak bin el-Fereç'ten, o da Ebu Ali el-Hasan bin Kasım bin Dahim el-Mısri'den, o da Muhammed bin Zekeriya el-Alani'den, o da Ebu Abbas'tan, o da Ebu Bekir'den, o da Katade'den, o da Said bin el-Müseyyib'den naklediyordu. Allah kendisinden razı olsun. Ömer ibn el-Hattab insanlara 18 tane hikmetli söz söyledi. Onlardan birkaçı, yakınlarının davranışını onlar aleyhine kanaat değiştirmek zorunda kalıncaya kadar hayra, iyiye yorumla. Sen iyiye yorumlayabildikçe bir müminin ağzından çıkan sözler hakkında kötü düşünme. Allah seni sevgili kullarından saysın. Allah'ın, Allah Resulü'nün ve müminlerin emiri Ömer İbn el-Hattab'ın buyurdukları ahlak ilkeleridir bunlar. Kısacası bütün bunları ikiyüzlülükle söylemiyorum. Ayrıca İran tarzı sofuluğu benimsemiyorum. Zorunlu dinsel görevler, yani emredilen farzlar yerine getirilirse, yasaklanan haramlardan sakınılırsa, insanlarla olan ilişkilerde erdem unutulmazsa, iyi insan niteliğine sahip olunur. Geriye kalan benim için o kadar önemli değil. Allah bana yeter. Böyle bir konu ancak bir takım kaygılardan uzak olmakla ve gönül serbestliğiyle ele alınabilir. Geçmişte başıma gelen olayları burada vermem, alın yazısı cilvelerini belirtmem, kimi anılarımı taptaze belleğimde tutmam, geçmişe ait kimi görüntülerin hafızamda kalmış olması ve benim bütün bunları hatırlayabilmem harika bir şey. Çok iyi biliyorsun, artık zihnim allak bullak oldu. İçinde bulunduğumuz durumlardan dolayı gönlüm kırık. Evimizden barkımızdan uzaktayız. Ana vatanımızdan çok uzakta, sürgündeyiz. Zaman aleyhimize değişmekte. Sultanın, iktidarın bize çektirdiği işkenceler, dostlarımızın tutumlarının değişmesi, olayların kötüye gitmesi, günlerin değişmesi, zenginliğin elden gitmesi, kişisel kazançlarımızın ve baba mirasımızın tükenmesi, atalarımızdan ve dedelerimizden gelen kaynakların kurutulması, kendi öz ülkemizde yabancıların durumu, mal, mülk, makam ve mevkiimizin elimizden gitmesi, ailemizi, çoluk çocuğumuzu geçindirebilme kaygısı, aile ocağına tekrar dönmeme umutsuzluğu, zamana karşı savaşım ve kaderimizi bekleyiş. Fakat Allah bizi başkasına değil, ancak kendisine yalvarıp yakaran kullarından etsin. Vaat ettiği en iyi, en güzel şeyleri vererek bizi ebedi aleme döndürsün. Hiç kuşkusuz bize bıraktığı, bizden aldığından daha çok. Bize verdiği, vermediğinden daha büyük. Bizi çepeçevre kuşatan bağışları, bizi içinde boğduğu nimetleri sonsuz sayıda. Şükrünü ödememiz imkansız. Çünkü her şey O'nun bir bağışı, O'nun bir nimetidir. Kendi kendimiz üzerinde bir yetkemiz yok. O'ndan geliyoruz, gene O'na döneceğiz. Ödünç alınan nesnenin ödünç verene tekrar verilmesi gerekir. Önce de, sonra da, başlarken de, bitirirken de hamd O'nadır. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Vafir. Umutsuzluğu kendime bir kale burcu ve bir zırh yaptım. Böylece hiçbir zaman zulüm giysisini giymedim. Benim için kendi kurtuluşumu sağlayan küçük şeyler, benim dışımda geriye kalan tüm öteki insanların kurtuluşundan daha önemlidir. Eğer dinim, ırz ve namusum düzgünse, benden uzaklaşan şeyler o denli önemli değildir. Dün zaten gitti, yarına çıkıp çıkamayacağımı da bilmiyorum. Öyleyse durup dururken neden boş yere üzüleyim? Üzülmem neyi değiştirir ve neye yarar? Allah bizi ve özellikle seni sabredenlerden, şükredenlerden, Allah'a hamd edenlerden, onu bol bol zikredenlerden etsin. Amin, amin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Efendimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına selam olsun. Kitabın sonu 4 Ocak 2013 sayfa 264.